Ayrım 5. Akdeniz'in etrafında yüzyıllardan beri biri kuzeyde, öteki güneyde ve doğuda iki uygarlık alanı yan yana yaşar ve birbiriyle çatışır. Ben bu bölünmenin oluşumu üzerinde fazla durmayacağım ama tarihten söz ederken her şeyin bir başlangıcı, gelişimi ve sonunda bir bitimi olduğunu hatırlatmak hiçbir zaman yararsız değildir. Roma döneminde, o zamandan sonra Hristiyan, Yahudi ya da Müslüman olan bütün bu bölgeler aynı imparatorluğa aitti. Suriye, Galya'dan daha az Romalı değildi ve Kuzey Afrika kültürel açıdan Kuzey Avrupa'dan açıkça çok daha fazla Yunan-Roma uygarlığına bağlıydı. Durumlar peş peşe tek tanrılı iki fetihçi dinin ortaya çıkmasıyla kökten değişti. 4. yüzyılda Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oldu. Hristiyanlar yeni inançlarını vaaz, dua ve din şehitlerini örnek göstererek hayranlık uyandıracak derecede yaydıktan sonra otoritelerini pekiştirmek ve kendilerini tamamen kabul ettirmek için iktidar silahını alabildiğine kullanarak eski Roma dinini yasa dışı ilan ettiler. Son inananları da sürdüler. Çok geçmeden Hristiyan dünyası imparatorluğun sınırlarına kadar uzandı. Ama sınırlar da gitgide daha belirsiz olmaya başlamıştı. Roma, 5. yüzyıldan beri eski el yazmalarında söylendiği gibi barbarların darbeleriyle düşecekti. Doğunun başkenti Bizans, 1000 yıl kadar daha yaşadı ama imparatorluğu yeniden eski haline getirme girişimi bambaşka bir yöne kaydı. Justinianus, bir an için İtalya'da, İspanya'da, Kuzey Afrika'da terk edilen yerlerin büyük bir kısmını geri almayı başardı. Zahmet boşuna oldu. Girişimi umutsuzlukla sonuçlandı. Generalleri yeniden fethedilen eyaletleri savunacak çapta çıkmadılar. Ve 565 yılında öldüğünde artık bir sayfa kapanmış, bir hayal sönmüştü. Büyük Roma İmparatorluğu artık yeniden doğamayacaktı. Akdeniz bir daha asla tek bir otorite altında toplanamayacaktı. Barcelonalılar, Lyonlular, Romalılar, Trabluslular, İskenderiyeliler, Kudüslüler ve Konstantinopolisliler dileklerini bir daha asla tek bir hükümdara iletemeyeceklerdi. 5 yıl sonra 570'te İslam peygamberi Muhammed doğdu. İmparatorluğun sınırları dışında ama o kadar da uzak değil. Muhammed'in doğduğu Mekke kentiyle Roma dünyasındaki Şam ya da Palmira gibi siteler arasında sürekli bir kervan hattı kurulmuştu. Tıpkı İran'da Romalıların rakibi ve kendisi gibi görülmemiş sancılarla çalkalanan Sasani İmparatorluğuyla olduğu gibi. Ortaya çıkışı karmaşık, kavranması olanaksız yasalara dayanan İslamiyet'in bildirisinin oluşturduğu mistik ve dini olguyu açıklamak istememekle birlikte o dönemde politik açıdan yeni bir gerçekliğin ortaya çıkması için uygun bir boşluğun olduğu kesindir. 600 yıldan beri insan belleği ölçü alındığında neredeyse ezelden beri ilk kez Büyük Roma İmparatorluğu'nun gölgesi ortadan kalkmıştı. Bu yüzden pek çok halk kendini özgür ve öksüz bulmaktaydı. Germen kabilelerinin Avrupa'ya yayılarak ileride Saksonya ya da Frank Krallığı adını alacak toprakları ele geçirmelerini sağlayan bu boşluk, belki de bu hava çekimi demek gerekiyor, aynı şekilde Arabistan'daki kabilelerin de çöllerinin dışında ilginç bir çıkış yapmalarına olanak sağladı. O zamana kadar tarihin kıyısında yaşamış olan bu Bedeviler birkaç on yıl içinde İspanya'dan Hindistan'a kadar uzanan uçsuz bucaksız bir alanın hakimi olmayı başardılar. Hepsinde de şaşılacak derecede düzenli, başkalarına görece saygılı ve boş yere aşırı şiddete başvurmadan. Bu fetihleri ne barışçı bir ilerleyiş olarak sunma ne de İslam alemini bir özgürlük cenneti olarak betimleme düşüncesinde değilim. Ama çağlarına bakıldığında davranışları değer kazanmakta. Ayrıca İslam'ın kontrolünü elinde tuttuğu topraklarda geleneksel olarak öteki tek tanrılı dinlere mensup kişilerin varlığıyla uzlaştığına hiç kuşku yok. Bana karşı çıkanlar hal şimdi böyleyken geçmişteki hoşgörüyü övmek neye yarar diyeceklerdir. Bir anlamda ben onları haksız da bulmuyorum. Eğer bugün rahipler boğazlanıyor, entelektüeller hançerleniyor ve turistler taranıyorsa İslam'ın 8. yüzyılda hoşgörülü olduğunu bilmek kötü bir avuntu oluyor. Ben geçmişi hatırlarken günlük haberlerin Cezayir'den, Kabil'den, Tahran'dan, yukarı Mısır ya da başka yerlerden gelen haber ve görüntülerle her gün suratımıza fırlattığı vahşeti hiçbir şekilde örtmeye çalışmıyorum. Benim amacım bambaşka. Nereye varmak istediğim bilinsin diye bunu açık açık belirtmeyi tercih ediyorum. Benim mücadele ettiğim ve daima edeceğim şey, bir yanda her zaman için modernizmi, özgürlüğü, hoşgörü ve demokrasiyi taşımaya yazılı bir din, Hristiyanlık. Öte yanda ise en başından beri despotizme ve karanlıkçılığa adanmış başka bir din, Müslümanlık. Olduğunu ileri süren düşüncedir. Bu yanlıştır, tehlikelidir ve insanlığın büyük bir kesimi için tüm gelecek ufuklarını karartmaktadır. Atalarımın dinini asla inkar etmedim. Bu aidiyetimi de üstleniyorum ve hayatım üzerindeki etkisini kabul etmekte tereddüt etmiyorum. 1949 doğumluyum. Temel olarak görece hoşgörülü, diyaloğa açık, kendini sorgulamayı bilen tek bir kilise tanıdım ve doğmalara karşı hala kayıtsız, bir takım tavır almalara karşı hala kuşkucu isem de bana aktarılan bu aidiyette bir zenginlik ve bir açıklık görüyorum. Asla bir kısırlık değil. Hatta kendimi kilisenin gözünde inançlı bir insan olarak kabul görüp görmediğimi bile sormuyorum. Benim gözümde inançlı bir insan sadece bazı değerlere inanan kişidir. Ve ben bunları tek bir değerde özetlerdim. İnsanoğlunun onuru. Gerisi mitoloji ya da umutlardan başka bir şey değil. Bütün bunlar bugün bana kilisenin gidilebilir göründüğünü söylemek için. Eğer 100 yıl önce doğmuş olsaydım, ilerleme düşüncesine, özgürlük düşüncesine iflah olmaz biçimde ayak dirediğini, bir daha hiç değişmemecesine yobazlık ve değişim düşmanlığı yolunu seçtiğini düşünerek herhalde ona sırt çevirirdim. Bu yüzden insan ve kurumların davranışlarını tarihi bakış açısından değerlendirmek önem taşıyor. Ben pek çokları gibi Müslüman dünyasında gördüklerim ve işittiklerim karşısında ürküntüye kapılıyorum. Ama onların İslam'ın doğasına uygun olduğunu ve bunun değişmeyeceğini ilan etmekten pek memnun olmuşa benzeyenler karşısında da üzüntü duyuyorum. Hiçbir din hoşgörüsüzlükten soyutlanmış değildir. Ama bu iki rakip dinin bir bilançosu yapılacak olsa İslam hiç de fena görünmez. Eğer atalarım Müslüman orduları tarafından fethedilen bir ülkede Hristiyan olmak yerine Hristiyanlar tarafından fethedilen bir ülkede Müslüman olsalardı, onların inançlarını koruyarak 14 yüzyıl köy ve kentlerde yaşamaya devam edebileceklerini sanmıyorum. Gerçekten de İspanya'daki Müslümanlara ne oldu? Ya Sicilya'daki Müslümanlara? Yok oldular. Tek kişi kalmamacasına katledildiler. Sürgüne zorlandılar ya da cebren Hristiyan edildiler. İslam tarihinde daha başlangıçtan itibaren ötekiyle yan yana yaşama konusunda dikkate değer bir yatkınlık görülür. Geçen yüzyılın sonunda en büyük İslam gücünün başkenti İstanbul'un nüfusu içinde başlıca Rumlardan, Ermenilerden ve Yahudilerden oluşan Müslüman olmayan bir çoğunluk bulunuyordu. Aynı dönemde Paris'te, Londra'da, Viyana'da ya da Berlin'de nüfusun yarısının Hristiyan olmayanlardan, Müslüman ve Yahudilerden oluşabileceği düşünülebilir miydi? Bugün bile kentlerinde müezzinin ezan okuduğunu işiten pek çok Avrupalı rahatsız olurdu. Hiçbir yargıda bulunmuyorum. Ben sadece Müslümanlık tarihi boyunca uzun bir yan yana birlikte yaşama ve hoşgörü uygulamasının var olduğunu saptıyorum. Hoşgörünün beni tatmin etmediğini hemen eklemek istiyorum. Ben hoş görünmeyi arzu etmiyorum. İnançlarım ne olursa olsun, her türlü hakka sahip bir yurttaş olarak görülmek istiyorum. İster Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede Hristiyan ya da Yahudi, ister Hristiyan ve Yahudiler arasında bir Müslüman, hatta hiçbir dine bağlı olmadığını ilan eden biri de olsam, kutsal kitaba yani İncil'e inanan cemaatlerin Müslümanların koruması altına alınması gerektiği düşüncesi bugün artık kabul edilemez. Alçaltıcı davranışlardan hiçbir zaman uzak olmayan bir alt statü söz konusudur. Ama kıyaslanabileni kıyaslamak gerekir. İslam, Hristiyan toplumlarının hiçbir şeyi hoş görmedikleri bir devirde bir hoşgörü protokolü düzenlemişti. Bu protokol, yüzyıllar boyunca bütün dünyada yan yana birlikte yaşamanın en ileri biçimi oldu. 17. yüzyılın ortalarında, belki Amsterdam'da ya da belki biraz daha sonra İngiltere'de, bizim bugünkü vicdan özgürlüğü kavramımıza daha yakın bir başka tutum uç vermeye başladı. 18. yüzyıl sonunda Fransa'da Condorcet gibi bir adam Yahudilerin kurtuluşunu savunabildi. Yine ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında ve bilinen dehşetten sonradır ki Hristiyan Avrupa'nın içindeki dini azınlıkların durumu anlamlı ve artık geriye dönüş olmayacağını umut ettirecek biçimde düzeldi. Müslüman ülkelerde geçerli olan hoşgörü protokolü artık yeni ölçülere uymuyor. Tartışılmış, yenilenmiş, yeni durumlara uyarlanmış mıydı? Temelde hayır. Hatta hoşgörü ilkelerinin çağdaşlarımızın beklentilerine daha uygun bir doğrultuda yeniden değerlendirilmek yerine bazen dar hedeflere göre elden geçirildiği bile söylenebilir. Öyle ki Müslüman dünyası yüzyıllar boyunca özgürlüğün öncülüğünü yaparken kendini geride buldu. Ama Akdeniz'in kuzeyi ile güneyi arasındaki moral güçler ilişkisinin bu şekilde tersine dönüşü yakın tarihlidir. Son derece yakın tarihlidir. Ve herkesin inanır gibi göründüğü kadar da tamamlanmış değildir. Burada da iki düşünce çürütülmeyi hak ediyor. Müslüman dünyasının hoşgörü konusundaki toplam olarak olumlu tarihi bilançosuna bakarak günümüzdeki aşırılıkları gelip geçici durumlar olarak gören düşünce. Ve tersine bugünkü hoşgörüsüzlüğü temel alıp geçmişteki tavrı içi boş bir anıya dönüştüren düşünce. İki durum da bana saçma geliyor. Bana göre tarih, İslam'ın içinde öteki kültürlerle yan yana birlikte yaşama ve verimli etkileşim konusunda sonsuz potansiyel taşıdığını açıkça kanıtlıyor. Ama daha yakın tarihte gerilemenin mümkün olduğunu ve bu potansiyelin gerçekten de uzun zaman potansiyel halinde kalabileceğini gösteriyor. Çizgileri belki zorlayarak ama çok az zorlayarak biraz daha ileri gideceğim. Hristiyan dünyasıyla Müslüman dünyası arasında karşılaştırmalı tarih uygulaması yapılsa, bir yanda uzun süre hoşgörüyü tanımamış, içinde açıkça totaliter eğilimler taşıyan ama yavaş yavaş bir açıklık dinine dönüşen bir din. Öte yanda ise açıklığı içinde barındıran ama yavaş yavaş hoşgörüsüz ve totaliter hareketlere doğru sapan bir dinin ortaya çıktığı görülür. Örnekler çoğaltılabilir. Katarların akıbeti, sonra Huguenotların ya da Yahudilerin başına gelenler hatırlatılabilir. Bu iki tek tanrılı evrenin her ikisinde de sapkın, bölücü ya da din düşmanı olarak görülenlere neler yapıldığı açıklanabilir. Ama bu kitap bir tarih kitabı değil. Paradokslar yıllığı ise hiç değil. Ben bu iki güzergahı kıyaslarken aklımı kurcalayan tek bir sorun var. Neden evrim batıda bu kadar olumlu gelişti de Müslüman dünyasında bu kadar düş kırıcı oldu? Evet, vurguluyor ve ısrar ediyorum. Uzun bir hoşgörüsüzlük geleneği olan, ötekiyle yan yana yaşamaktan her zaman rahatsızlık duymuş olan Hristiyan batı, ifade özgürlüğüne saygılı toplumlar ortaya çıkarabilmişken, uzun zaman yan yana birlikteliği vurgulamış olan Müslüman dünyası neden artık fanatizmin kalesi olarak görülüyor? 3. Batı'da çok yaygın olan ve Müslümanlığa bağlı insanların çektiği tüm acıların kaynağını kolayca Müslüman dininde bulan genel düşünceye katılmadığım anlaşılacaktır. Daha önce de yeri gelmişken söylediğim gibi, bir inancın ona bağlı olanların kaderinden ayrı tutulabileceğine de inanmıyorum. Ama bana öyle geliyor ki, dinlerin halklar üzerindeki etkisi fazlaca abartılırken, tersine halkların dinler üzerine olan etkisi dikkate alınmıyor. Kaldı ki bu durum bütün doktrinler için gerçektir. Eğer komünizmin Rusya'ya neler yaptığı konusunu sorgulamak meşruysa, Rusya'nın da komünizme neler yaptığını, komünizmin Rusya ya da Çin yerine Almanya'da, İngiltere'de ya da Fransa'da zafer kazanması halinde bu doktrinin evriminin, tarihteki yerinin, yeryüzünün farklı bölgelerindeki etkisinin nasıl olacağını sorgulamak da eğitici olur. Kuşkusuz Heidelberg, Lienz ya da Bordeaux doğumlu bir Stalin'in olabileceğini hayal edebilir ama hiç Stalin olmayabileceği de hayal edilebilir. Aynı şekilde Roma'da zafer kazanmasaydı ve bugün Hristiyan Batı uygarlığının temel direkleri gibi görünen, aslında ise her ikisi de en parlak çağlarına Hristiyanlığın doğuşundan çok önce ulaşmış olan Yunan felsefesi ve Roma hukukuyla yoğrulmuş bir bölgede yerleşmemiş olsaydı Hristiyanlığın nasıl bir şey olacağı da sorgulanabilirdi. Bu açık gerçeklikleri hatırlatırken asla batılı din kardeşlerimin erdemlerini inkar etmeye değil, sadece eğer Hristiyanlık Avrupa'yı şekillendirmişse, Avrupa'nın da Hristiyanlığı şekillendirdiğini söylemeye çalışıyorum. Bugün Hristiyanlık Avrupa toplumları ona ne yapmışsa odur. Bu toplumlar maddi ve entelektüel açıdan dönüşüme uğradılar ve kendileriyle birlikte Hristiyanlığı da dönüşüme uğrattılar. Katolik Kilisesi kendini kaç kez itilmiş, ihanete uğramış, hırpalanmış hissetti. Kendisine, inancına, ahlak ilkelerine ve ilahi iradeye ters gibi görünen değişimleri geciktirmek için kaç kez direndi. Çoğu zaman kaybetti. Bununla birlikte bilmeden kazanma yolundaydı. Her gün kendini sorgulamaya zorlanan, her alanı fethederek kutsal kitaplara meydan okur gibi görünen bir bilimle yüzleştirilen, cumhuriyetçi, laik düşüncelerle, demokrasiyle yüzleştirilen, kadın özgürlüğü hareketiyle, evlilik öncesi cinsel ilişkilerin, evlilik dışı doğumların, doğum kontrolünün yasallaşmasıyla yüzleştirilen, binbir şeytani yenilikle yüzleşen kilise, boyun eğip kabullenmeden önce, uyum sağlamadan önce işe daima sertleşerek başlamıştı. Kendine ihanet mi etti? Çoğu zaman buna inanıldı ve yarın da buna inandıracak durumlar ortaya çıkacak. Oysa gerçek şu ki Batı toplumu bugün yaşadıkları olağanüstü macerada insanlara eşlik edebilecek bir kiliseyi ve dini binlerce küçük kalem darbesiyle şekillendirdi. Batı toplumu ihtiyacı olan kiliseyi ve dini yarattı. İhtiyaç sözcüğünü terimin en eksiksiz anlamında, yani içine elbette tinsellik ihtiyacını da katarak kullanıyorum. İnananları ve inanmayanlarıyla bütün bir toplum katıldı buna. Zihniyetlerin evrimine katkısı olan herkes Hristiyanlığın evrimine de katkıda bulundu. Madem ki tarih devam ediyor, katkıda bulunmaya da devam edecekler. Müslüman dünyasında da toplum sürekli olarak kendine benzeyen bir din ortaya çıkartmıştır. Üstelik ne bir çağdan bir çağa ne de bir ülkeden diğerine asla aynı kalmamış olan bir din. Araplar zafer kazandıkları dönemlerde dünyanın kendilerine ait olduğu duygusunu yaşadıkları dönemlerde inançlarını bir hoşgörü ve açıklık ruhu içinde yorumlamışlardır. Söz gelimi Yunan, İran ve Hint mirasının dillerine çevrilmesi konusunda geniş çaplı girişimlerde bulundular. Bu da bilim ve felsefenin büyük bir gelişme göstermesini sağladı. Başlangıçta taklitle kopya etmekle yetinildi. Sonra astronomide, tarım bilimde, kimyada, tıpta, matematikte yeniliklere cesaret edildi. Günlük yaşamda, yemek yeme sanatında, giyim kuşamda, saç biçiminde ya da şarkı söyleme sanatında da, hatta içlerinde en ünlüsü ziryap olan moda guruları bile çıkmıştı. Bu kısa bir parantez değildi. 7. yüzyılla 15. yüzyıl arasında Bağdat'ta, Şam'da, Kahire'de, Kurtuba'da, Tunus'ta büyük bilginler, büyük düşünürler, yetenekli sanatçılar vardı. 17. yüzyıla hatta daha ileri dönemlere kadar İsfahan'da, Semerkant'ta, İstanbul'da hala büyük ve güzel eserler vardı. Bu harekete katkıda bulunanlar sadece Araplar değildi. İslamiyet daha ilk adımlarından itibaren hiçbir engelle karşılaşmaksızın İranlılara, Türklere, Hintlilere, Berberilere açılmışlardı. Kimlerine göre ihtiyatsızca, çünkü Araplar kendilerini yeniden istila edilmiş buldular. ve fethettikleri imparatorluğun içinde iktidar güçlerini hızla kaybettiler. Bu İslam'ın bayraktarlığını yaptığı evrenselliğin bedeliydi. Bazen Orta Asya bozkırlarından cengaver bir Türkmen kabilesi kopup geliyordu. Bağdat kapılarına dayanan bu insanlar İslam'ı kabul ettiklerini ifade eden ayeti okuyorlardı. Allah'tan başka tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir. Bir daha hiç kimse bunların Müslüman olup olmadığını tartışma hakkına sahip olamıyordu. Ve ertesi gün dönmelerde çoğu zaman görüldüğü üzere imanda aşırılığa bile kaçarak iktidardan pay talep ediyorlardı. Bu tavır politik istikrar açısından kimi zaman felaketle sonuçlandı. Ama kültürel yaşam açısından ne büyük bir zenginlikti. İndus kıyılarından Atlas Okyanusu'na kadar Arap uygarlığının bağrında en mükemmel beyinler gelişme zemini buldu. Hem de sadece yeni dinin mensupları arasında değil, çeviri atılımında. Yunanca'yı mükemmel bilen Hristiyanlara çok iş düştü. Maimonide'nin Yahudi düşüncesinin anıtlarından biri olan yolunu kaybedenlere rehberini Arapça yazmayı seçmesi çok anlamlıdır. Resmini çizdiğim bu İslam'ın tek doğru İslam olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Ne de doktrinlerinin söz gelimi Taliban'ınkinden daha tipik olduğunu. Zaten anlatmak istediğim özel bir İslam değil. Ben birkaç satırla İslam'ın bin bir görüntüsünün kendini gösterdiği yüzyıllar ve diyarlar üzerinden uçtum. 9. yüzyılda Bağdat hala cıvıl cıvıl yaşam doluydu. 10. yüzyılda Bağdat somurtkan, yobaz ve kasvetli bir yer haline gelmişti. Kurtuba ise tam tersine, 10. yüzyılda en parlak dönemini yaşıyordu. 13. yüzyılın başında bağnazlığın kalesi haline geldi. Çünkü Katolik birlikleri ilerliyordu. Zaten çok geçmeden burayı ele geçirdiler. Son savunucuların çatlak seslere tahammülleri yoktu. Bizimki de dahil her devirde gözlemlenebilecek bir tutum. Müslüman toplumu kendini güvende hissettiği her defasında açık olmayı başarmıştır. Böyle zamanlarda ortaya çıkan İslam görüntüsünün bugünün karikatürleriyle hiçbir benzerliği yoktur. Eski görüntünün İslam'ın başlangıçtaki esas ruhunu daha iyi yansıttığını söylemeye çalışmıyorum ama sadece bu dinin de tıpkı öteki dinler gibi, tıpkı öteki doktrinler gibi her dönemde zamanın ve mekanın damgasını taşıdığını söylemek istiyorum. Kendilerinden emin olan toplumlar yansımalarını güven verici, huzur dolu, açık bir dinde bulurlar. Güvensiz toplumlarsa korkak, bağnaz, çatık kaşlı bir dinde. Dinamik toplumlar yenilikçi, yaratıcı bir İslam'da yansırlar. Oldukları yerde kalan toplumlar durağan, en küçük değişime bile isyan eden bir İslam'da yansırlar. Ama iyi ve kötü din arasındaki sonuçta basite indirgeyici bu karşıtlıklardan biraz uzaklaşıp daha belirgin tanımlara girelim. Toplumların dinler üzerindeki etkisini dile getirirken söz gelimi 3. Dünya Müslümanlarının Batı'ya şiddetle hınç duymalarının sadece kendilerinin Müslüman, Batı'nın Hristiyan olmasından değil, aynı zamanda onlar yoksul, baskı altında, küçümsenmişken Batı'nın zengin ve güçlü olmasından ileri geldiğini düşünüyorum. Aynı zamanda diye yazdım ama içimden özellikle diye düşündüm. Çünkü bugünün militan İslamcı hareketlerine bakarken gerek söylemlerinde gerekse yöntemlerinde 60'lı yıllardaki 3. dünyacılığının etkilerini kolayca keşfediyorum. Bu arada İslam tarihini araştırsam da bu hareketlerin açıkça atası olabilecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu hareketler Müslümanlık tarihinin saf bir ürünü değil. Bizim çağımızın gerginliğinin, çarpıklıklarının, uygulamalarının, umutsuzluklarının ürünüdür. Ben burada onların doktrinlerini tartışmıyorum. Kendime bu doktrinin İslam'a uygunluğunu bilip bilmediğim sorusunu sormuyorum. Bu çeşit sorgulamalar hakkında ne düşündüğümü daha önce söylemiştim. Ben sadece bu hareketlerin hangi noktalarda çalkantılı çağımızın ürünü olduğunu oldukça açık bir şekilde gördüğümü söylüyorum. Nelerde Müslüman tarihinin ürünü olabileceklerini o kadar iyi göremiyorum. Etrafı devrim muhafızlarıyla kuşatılmış, halkından kendi gücüne güvenmesini isteyen, büyük şeytanı lanetleyen ve batı kültürünün bütün izlerini silmeye ant içen Ayetullah Hümeyni'ye baktığımda, etrafı kızıl muhafızlarla kuşatılmış, koca kağıt kaplanı lanetleyen ve kapitalist kültürün bütün izlerini silmeyi vaat eden yaşlı Mao Zedong'u düşünmekten kendimi alamıyorum. Elbette ikisinin aynı olduğunu söyleyecek değilim ama aralarında pek çok benzerlik saptıyorum. Oysa İslam tarihinde bana Hümeyni'yi hatırlatan hiçbir figür göremiyorum. Ayrıca çok arıyorum ama Müslüman dünyasının tarihinde ne bir İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ne de İslam devrimiyle ilgili en küçük bir not da göremiyorum. Burada karşı çıktığım şey onları çok daha iyi açıklayan başka başka etkenler işin içindeyken her Müslüman ülkede, kuzeyde ve güneyde uzak gözlemciler indinde olduğu gibi ateşli yandaşlar arasında da meydana gelen her olayı İslam başlığı altında toplama alışkanlığı. Başlangıcından bu yana İslam tarihi üzerine 10 koca cilt okuyabilirsiniz. Cezayir'de olanlardan hiçbir şey anlayamazsınız. Sömürgecilik ve sömürgeciliğin sona ermesi hakkında 30 sayfa okuyun. Çok daha fazlasını anlarsınız.